açık kapının aralığında ayakta duran küçüklerin ikisi de hiçbir şey demiyorlardı. Büyüğü esne esne uykulu gözlerle annesine bakıyor, kız da gözleri kapalı sessiz sessiz bekliyor, sabrediyordu. Kadıncağız hemen ona yaklaştı. Duvarda kakılı duran tahta takozu asılmış kurşunlu bir bez parçasını çekti aldı. Bir ucunu ıslatarak hasta gözcüğüzlerin üzerinden geçirdi. Çocuk patırtısız gürültüsüz usulca inliyordu. Adeta kendini tutuyor, canının acısını belli etmiyordu. Ana da yine her sabahki gibi içinden şunları geçiriyordu. Bugünlerde şu merhemi alırsam artık fena olmayacak. Bir daha sefere pirinç samanlarını yükleyip satmaya giderken aklıma gelse de eczaneye bir uğrayıvermesini söylesem babalarına. Şehre giderken hemen sağ kolda dar bir sokağın alt başında böyle şeyler satan bir yer vardır. O zihninden bunları geçirirken kocası çıkageldi. Kuşağını sıkılıyor, sesli sesli esniyor, başını kaşıyordu. Kadın aklından geçenleri söyleyiverdi. Elimizde kalan pirinç damarlarını şehre satmaya gittiğim vakit eczacıya uğra da göz ağrısı için bir ilaç, bir merhem al getiriver, değil mi? Dedi. Erkek uykudan henüz kalkmış, ham keyifti, çatkın suratla. Her iş bitti de elde avuçtaki birkaç parayı bir de böyle şeylere vermemiz kaldı. Ziyansız bir göz ağrısından ölünecek değil ya, ben de küçükken bu derdi az mı çektim de. Hem kardeşlerimin biri bile yaşamazken gene de babam gözüm ağrıyor diye kalkıp para harcamadıydı bana. Ana bu lafı açmanın sırasını iyi seçmemiş olduğunu anladı. Erkeğinin çanağına su doldurdu. Sadece canı sıkılmış olduğundan tası eline verecek yerde tuttu, masanın üzerine bırakıverdi. Varsın gelip kendi aslında. Başka bir şey söylemedi ve zihninden bu düşünceyi çıkardı. Gözleri hasta, ne çok çocuk vardı. Büyüdükçe pekala da geçiyordu. İşte kocasının da öyle olmamış mıydı? Yakından bakılınca da hala göz kapaklarının üzerinde yara izleri gözüküyordu. Pek ince bir iş olmadıkça da pekala her şeyi görüyordu. Başı kitaplardan kalkmayan allamelerden olacak değillerdi ya. Ne diye tası çekecekti. O aralık ihtiyar nine seslendi. Gelini ona da sıcak suyunu götürdü. Yataktan kaldırmadan içirdi. Koca karı hüpürdete hüpürdete suyu ağzına dikti. Ondan sonra da içindeki kötü yerleri def etmek için üst üste giyirdi. Sabahları büsbütün halsizleştiğinden, yaşlığından dem vurarak söylendi. Ana mutfağa dönerek kahvaltı hazırlamaya koyuldu. Çocuklar sabah serinliğinde biraz üşümüş gibi birbirlerine iyice sokularak yere oturmuş bekliyorlardı. Küçük oğlan biraz sonra kalktı, ateş yakan anasının yanına gitti. Kız bir kenarda uzakta duruyordu. Güneş birdenbire gün doğusundan, dağın tepesinden fırlayıp çıkıverdi. Aydınlık, geniş, parlak çizgiler halinde köyün üzerine yayıldı. Yavrucağın da gözlerine çarptı, birden kamaştırarak onları sımsıkı yumduruverdi. Evvelleri canının acısından bağırırdı ama artık şimdi tıpkı büyük insan gibi sadece hızlı hızlı soluyor, kıpkırmızı göz kapakları yumulu, öyle kıpırdanmadan anası elinde bir tas yemekle yanına gelinceye kadar hiç kımıldamadan duruyordu. Evet, ana için her geçen gün birbirine tıpkı tıpkısına benziyordu ama o bundan sıkılmıyordu, hoşnuttu. Eğer onu bu konuda sorguya çekseler, kara canlı ateş gibi gözlerini hayretle açar, tarlalar tohum ekiminden harman vaktine kadar az mı değişiyor? Sonra biçim başlıyor. Arkasından mal sahibine tarla kirası diye buğday verimi geliyor. Bayram günleriydi, yılbaşıydı derken çocuklar da değişiyor, büyüyor, başkaları doğuyor. Daha ne değişikliği olsun? Şafak vaktinden gece oluncaya kadar durup dinlenmeden yapılacak bir sürü yeni iş var diye cevap verirdi. Ara sıra bir boş kalacağı da olsa köyün içindeki kadınlara yardımına koşmak gerekirdi. Kimin doğum sancısı tutar, kimisi ölen çocuğuna gözyaşı döker, ötekisi bir terlik üstü işlemesinde yeni bir çiçek nakışı öğrenmek yahut bir mintan biçtirmek isterdi. Bazı günlerde karı koca şehre giderler, ya buğday ya da lahana satarlardı. Oralarda öyle garip şeyler görürlerdi ki insanın düşünmeye vakti olsa bunları aklına getirerek ne güzel oyalanabilirdi. Ama ananın böyle şeylere pek vakti yoktu. O sadece kocasıyla çocukların yanında yaşamaktan zevk duyan, bununla doyan, başka şey aramayan hikayetlerdendi. Erkeğinin sık sık ateşli arzusunu tatmak, erkeği için evlat yetiştirmek, vücudunun içinde bir hayatın başladığını hissetmek, bu yeni varlığın canlanışını, şekillenişini, dünyaya gelişini görmek, sonra memesine doğan bu yavrunun emici dudaklarını duymak, işte bunlar hep ona bol bol yeten şeylerdi. Şafak vakti kalkmak, çoluğunu çocuğunu doyurmak, hayvanlara bakmak, tarlasına ekmek biçmek, içecek suyu çekmek, günler günü güneşin, rüzgarın altında yana kavrula dağ tepelerinden yabani ot ve çalı toplamak ona kâfi geliyordu. Hayatın ne çok tadı vardı onun için. Çocuk yapmak, süpürmek, biraz evinin içini toplamak, becerikliğini, hamaratlığını, dikişteki ustalığını başka kadınların ağzından dinlemek, hatta kocasıyla kavga etmek, sonradan aşklarını daha çok ateşlendiren, bileyen ağız dalaşmaları yapmak. Bunların hepsi de az mı zevkli şeylerdi? İşte bunun için ki her sabah yatağından o kadar keyifli, istekli kalkardı. O sabah erkeği karnını doyurduktan sonra derin derin içini çekti. Çabasını sırtladı ve her vakit olduğu gibi tarlaların yolunu tutarken ayakları geri gide gide yürüdü. Karısı çanakları sudan geçirdi. Kaynanasını güneşin sıcacık vurduğu bir yere kapının önüne oturttu. Çocuklara dereye sokulmadan ninelerinin yanı başında oynamalarını tembih etti. O da kendi çabasını aldı, yürüdü gitti. Bir iki defa durup arkasına bakıyor, rüzgara katılmış hafif hafif kulağına gelen koca ninenin sesine gülümsüyordu. İhtiyarın elinden gelen tek iş bu kapı nöbetçiliğiydi. O da bunu seviyor, böbürleniyordu. Çok yaşlanmış, gözleri yarı görmez hale gelmişti ama eve doğru yaklaşanları seçebiliyor, bağırmak lazım mı değil mi bunu ayırt ediyordu. Yıllar geçtikçe pek can sıkıcı oluyor, laf dinlemiyor. Çocuktan beter inatçı kukar yapıyor, hiç yol iz bilmez oluyordu. Buna rağmen Emboğlu'nun karısı bir gün, doğrusu ya şu koca nene bir özlesin için hiç de fena olmayacak. Gitgide bunuyor. Her bir yanı ağrıyor, sızlıyor. Kim bilir ne de tesislikler yapar. Zor iş kardeş, pek zor iş. Deyiverince ana hemen içi sızlayarak şu karşılığı vermiş. Öyle ama gene de işimize yarıyor. Kapıyı bekleyip duruyor. Keşke kızım büyüyünceye kadar yaşasa ne isterim demişti. Genç kadın hiçbir zaman kayıp da bu zavallı ihtiyarı hırpalayamamıştı. Başka gelinler onun karşısına geçer, kaynanalarını çekiştirir, onlarla nasıl tepiştiklerini övüne övüne anlatırlardı. Halbuki o, kendisininkini tıpkı yerli yersiz, vakitli vakitsiz, şunu bunu tutturan bir çocuk yerine koyar ve evin içinde kendisinin bir başka evladı daha varmış gibi sayardı. Bazen ilkbaharda onun, canım pek çekti diye diline doladığı bir yeşillik yemeği için, gelinini dağ bayır arattırıp zavallıya saatler saati taban teptirmesi pek hoşa giden şey değildi. Ama buna rağmen köyün içinde baş veren ve iki güçlü kuvvetli erkekle birçok kadını, çoluğu çocuğu öbür dünyaya gönderen müthiş bir dizanteri salgınında kocanın ahiretten geri dönmüş gibi dirilivermesini görünce gene de az mı sevinmişti. İhtiyar kadın sahiden o kadar uzaklardan geri dönmüş gibiydi ki evlatları tabutunu bile en âlâ tahtadan yaptırıp hazırlamışlardı. Fakat koca nine pek dayanıklı çıkmıştı. Şimdiye kadar kefen diye hazırlanan iki kat elbiseyi eskitmişti. Ana bundan memnundu. Hatta bir türlü tükenmek bilmeyen bu uzun ömür köyün içinde bir şaka konusu olmuştu. Ora adetince koca ninenin sırtında mavi yeleğin altına giydiği gelinin elinden makasından çıkmış kırmızı bir iç hırkası, yani kefen hırkası vardı. İhtiyarcık birinci dikileni eskitmiş, parça parça etmiş, nihayet söylene söylene anaya bir yenisini diktirerek bunu da sevine sevine giymişti. Şimdi ona, ayol kocanla hala yaşıyor musun sen diye takılan oldu mu? İncecik çatlak sesiyle, evet, yeni hırkamı da giydim, onu da eskitiyorum. Bakalım ölünceye kadar daha kaç tanesini lime lime edeceğim diye cevap verir. Ölmeden bu kadar çok yaşamanın verdiği gülünçlük karşısında kendi de usul usul bıyık altından güler dururdu. O gün de arkasına dönüp dönüp bakarken ana gülümsüyordu. Çünkü yaşlı kadının "İçin rahat olsun kızım, buradayım ben, kapıyı bekliyorum" diye bağıran sesi ta ona kadar geliyordu. Yalan değildi. Zavallı bunak ölecek olursa onu muhakkak çokalayacaktı. Ama üzülmek, tasa çekmek bunlar boş şeyler değil mi? Hayat belirli saatte gelir, gene de öylece çekilir gider. Ve bu şaşmaz kararın önünde kimsenin elinden bir şey gelmez. İşte onun içinde ana sakin adımlarla rahat rahat yolu tutturdu, yürüdü, gitti. Üçüncü bölüm. Tarlasına ektiği fasulye tohumları filiz ve çiçek verip esen rüzgara mis gibi kokular katma, vadi içlerinden yağ çıkardıkları sarı kozalarla bezemeye başladığı sıralarda ana dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Köy çeyizlerinde öyle şehirlerde, hatta bazı daha işlek kasabalarda olduğu gibi ebe filan yoktu ama vakitleri saatleri gelince kadınlar birbirlerine yardım ediverirlerdi. Hem işler sarpa sarınca, mesela çocuk ters geldi mi veya gebe kadını şaşırtı veren beklenilmedik bazı şeyler oldu mu, akıl öğreten, ne yapılması gerektiğini söyleyiveren ihtiyar nineler de vardı. Hoş, ananın yapısı kusursuzdu ya, ne ufacık tefecik ne de budurdu. Hem oylu kasları da genişlemeye, açılmaya elverişli olduğundan her şey yerli yolunca geçer, bitiverirdi. O kazara düştüğünde bile vakitsiz gelen çocuğunu güçlük çekmeden doğurmuştu. Hatta yavruyu kaybetmek emeklerinin boşa gittiğini görmek üzüntüsü olmasa olup bitenlerin kimse pek farkına bile varmayacaktı. Vakti saati çatıp gelince emmi oğlunun karısını çağırır, nitekim o da kendi sırasında aynı yardım için anayı isterdi. İşte bu hafif rüzgarlı hoş bahar gününde vaktinin tamam olduğunu seziverince kır yollarından geçerek döndü. Çapasını duvara dayadı, karşıki eve seslendi. Emoğlu'nun karısı o aralık dere başında çamaşır yıkadığından ellerini önündeki peştemala kurulayarak koşa koşa geldi. Bu, tekerlek esmer yüzlü iyi bir kadıncağızdı. Tersine dönük kara burun delikleri, kırmızı dudaklı kocaman bir ağzı vardı. Şamatacı, geveze bir şeydi. Pek suskun olan kocasının yanı başında bütün gün boyunca konuşur dururdu. İşte şimdi de hem geliyor hem gülerek telaşlı telaşlı. "Bu hayırlı işte de sen hamarat çıktın ha kardeş. Hep karnına bakıyor, acaba ikimizden hangimiz daha evvel doğuracağız diye düşünüyordum. Bu sene ben gecikmişim doğrusu. Maşallah, bak sen doğuruyorsun, benim vaktim dolmadı bile." diyordu. Sesi köyün içinde çın çın ötüyor, kadınlar birer birer kapıların eşiğine çıkıp "Sancın mı tuttu? Hayırlı olsun, hayırlı olsun, inşallah oğlandır" diye bağırıyorlardı. İçlerinden biri kapı kapı gezip dedikodu yapmasını seven dul bir kadın da yana yana "Haydi haydi, kocalarınız elinizdeyken gözünüzü dört açın, işinize bakın. Ben de güldür güldür doğuracak yaşlıyım ama erkeksiz kaldım, halim meydanda işte" dedi. Ana cevap vermedi. Toz, ter içindeki yüzü biraz sararmıştı. Kadına gülümsedi, içeri girdi. İhtiyar nine de arka sıra geliyordu. Olayın verdiği sevinçle gülüyordu. Gene çenesi açılmıştı. "Her vakitte derim ya, vaktim saatim gelince benim. Hem biliyorsun ya kızım, 9 çocuk doğurdum da yaşadıkları kadar da pekala hepsi tosun gibi şeylerdi. Ne diyordum? Ha, her vakitte söylerim ya." Bu sözler ananın kulağına bile girmiyordu. Alçak bir iskemle çekti, hiçbir şey demeden oturdu. Alnına dökülen dolaşık saçlarını terli elleriyle yüzünden kaldırdı. Ama bu ellerdeki tarlanın değil, ağrının, sancının bambaşka teriydi. Hırkasının ucuyla yüzünü sildi. Uzun sık saçlarını çözdü, daha sıkıca ördü, topladı. Birden şiddetli bir ağrı tuttu. Hiç sesini çıkarmadan öne doğru eğildi, bekledi. Yanı başında ihtiyar ninenin vır vır çenesi işliyordu. Emmioğlu'nun karısı da şakalar yapıyordu. Ama onun iki kat büküldüğünü görünce koştu, kapıyı örttü ve kanadın önünde bir şey hazırlanıyormuşçasına tetikte durdu. Tam o aralık kapıya güm güm vurulmaya başladı. Küçük oğlandı bu. Düpegündüz kapının kapandığını, içeriye de annesinin girmiş olduğunu gören yavrucak korkmuştu. Açsınlar diye bağırıp duruyordu. Ana, bırakın dışarıda kalsın şu yumurcak. İşimi görürken rahat verin, dedi. Komşu kadın da kapının aralıklarından, bekle azıcık, ananın işi var, diye seslendi. İhtiyar nini bir sada aksi gibi, bekle azıcık, bekle, uslu uslu oynarsan sana para veririm, fıstık alırsın. Bak birazdan anan sana ne gösterecek, dedi. Ama nedense içine korku giren oğlan inadından dönmedi. Üstelik küçük kız da her zaman yaptığı gibi kardeşinden örnek alarak ağlamaya koyuldu. O da kapıya geldi. Küçücük yumruklarıyla o da vurmaya başladı. Nihayet ananın sabrı tükendi. Sıklaşan sancıların şiddeti nispetinde öfkesi de artarak yerinden fırladı, dışarı uğradı ve küçük oğlana, canım çıkıyor benim, seni hain, melun seni, söz dinlemek nedir bilmezsin, üstelik bir işin daha geliyor işte, diye bağırarak bir temiz kötek attı. Ama hemen yüreği yumuşadı, öfkesi yatıştı, usulca, haydi, madem istiyorsun gir bakalım, görecek bir şey yok ki, dedi. Emmi oğlunun karısına dönerek, bari kapıyı arala kardeş, alışık değiller de beni görünce ayrı duramıyorlar, diye ilave etti. Ondan sonra tekrar yerine oturdu. Başını ellerinin içine alıp kendini sessizce ağrıya, sancıya koyverdi. Küçük oğlana gelince o içeri girdi. Bir şey fark edip sezmedi. Sadece komşu yengenin sanki yavrucak büyük bir suç işlemiş gibi üzerine dikilen kötü bakışlarını görünce canı sıkıldı, tekrar dışarı çıktı. Halbuki küçük kız odanın dövülmüş toprak döşemesine, yere, anacanın yanına oturdu. Zavallı kaşınan gözleri rahat etsinler diye elleriyle onları örttü. Bekleyiş uzun sürüyordu. Kadınlardan biri ağrı çekeni ısıraptan dişlerini sıkmış susuyordu. Öteki ikisi de köy dedikoduları yapıyor, sonuncu evde oturan erkeğin tarlada işi gücü yüzüstü kala dururken nasıl Tanrı'nın günü başını kumardan kaldırmadığını konuşuyor, söyleşiyorlardı. Bu sabah da adam gene son birkaç paralarını alıp oyuna vermeye gidiyormuş diye karı koca müthiş bir kavgaya tutuşmuşlardı. Kadıncağız bir türlü söz geçirememiş, erkeğe gittikten sonra kapının eşiğine oturmuş, bir avaza ağlayarak alnının kara yazısını anlatıp durmuştu. Herkes de işitmişti emmi oğlunun karısı. Bari oynadığına göre kazanıp evine bir şey getirse, ne gezer, hep kaybediyor, işin kötüsü de bu ya, diyordu. Nine içini çekti, yere tükürdü. Vah vah, erkek dediğin kazansın, evine baksın diye yaratılmışken para kaybetmeye başladı mı bir kere, pek fenadır, bilirim böylelerini, ama hamdolsun, bizim erkeğimize göre değil bu lafım. Oğlumun oyunda bahtı açıktır, her daim kazanır. O daha böylece konuşa dururken ana boğuk bir çığlık kopardı. Kızının oturduğu taraftan öbür yana döndü. Kuşağını birden gevşeterek iskemlenin üzerine öne doğru iyice eğildi. Yenge hemen koştu. Deminden beri bekledikleri küçük yavruyu becerikli ellerle tutup alıverdi. Bir oğlandı bu. Ana gördüğü işin yorgunluğunu çıkarmak için yatağa usandı. Birden tatlı bir rahatlık duydu. Ağır, uzun bir uykuya daldı. Öte yanda da emmi oğlunun karısı çocuğu yıkadı, sardı, sarmaladı. Anasının yanına koyverdi. Mini mininin ince keskin sesi bile anayı uyandıramadı. Komşu kadın işinin gücünün başına evine dönerken ihtiyar nineye gelini uyanınca torunu ile bir haber yollayıvermesini tembihlemeyi unutmadı. Küçük oğlan, haberin var mı yenge? Bir erkek kardeşim oldu, diye bağırarak gelince kadıncağız hemen bir kase et suyu ile karşıdaki eve koştu. Yolda da çocukla, haberim olmaz mı hiç? Kim getirdi onu? Ben getirdim, diye şakalaştı. Çocuk gözleri dalgın, şöyle bir düşündü, ondan sonra da, peki ama artık o büsbütün bizim değil mi, diye sordu. Kadınlar gülüştüler. Hele ninecik bu taptaze zekanın karşısında hayran hayran sırıtta durdu. Ana et suyunu oh diye içti minnetle. Allah razı olsun, ne iyi kalplisin, dedi. Öteki de, sen de benim vaktim gelince hep böyle yapmıyor musun ha kardeş, diye cevap verdi. ve bu iki kadının sevgi, dostluk duyguları her ikisi içinde eş olan, kim bilir nice nice defalar tekrarlanıp duracak olan geçitin düşüncesiyle bir kat daha büyüdü, sağlamlaştı. Dördüncü bölüm. Ama bütün bu işlerin içinde varlığı hesaba katılacak bir de erkek vardı. Onun gözünde seneler geçe dursa da değişen hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey değişmiyordu. Karısının o kadar canla başla sevdiği çocukların doğuşu onun indinde yeni bir şey değildi. Çünkü hepsi de aynı şekilde doğuyor. Biri ötekine benziyordu. Onları giydirmek, beslemek gerekti. Sonra da evlendireceklerdi. Yeniden dünyaya başka çocuklar gelecekti. Daima hep aynı şeydi. Bugün düne benzeyecek hiçbir yenilik, değişiklik olmayacaktı. O da bu Köyceğiz'de doğmuştu. Bazı kasabaya, dere başına, dağın öbür yamacına gitmekten başka ömründe hiçbir olay geçmemişti. Sabahleyin kalktı mı, biçimi hiç değişmeyen göğün altında hep aynı basık dağ çemberini görürdü. Akşam oldu mu, bu dağlar gene orada, göğe yaslı durup dururlardı. İçinde doğup büyüdüğü aynı eve döner, küçükken anasının babasının yanında yattığı aynı yatakta uyurdu. Serpilip biraz akıllanmaya başlayınca onu bu yataktan çıkarmışlar, perdenin arkasındaki kerevete yatırmışlardı. Aradan birkaç zaman geçince bu hırt lambası çıkmış, şilteye ihtiyarını aktarma edilmiş, kendisi de karısı ve çocuklarıyla gene eski döşeye dönmüştü. İşte böylece hep aynı çatı altı, aynı yataktı. Evin içinde hiçbir şey değişmemişti. Sadece evlenme sırasında alınan çaydanlık, şamdan gibi bir iki ufak tefek çeller olmuş, yorgana mavi taze bir yüz geçirilmiş, duvara da yepyeni kağıttan bir tane resmi asılmıştı. Bu, bolluk zenginlik tanrısıydı. Kırmızılı mavili sarılı elbiseleri içinde gülüp duran, babacan hali bir adam biçiminde canlandırılmış bir tanrıydı ama hiçbir zamanda onlara bolluk ve para getirmemişti. Genç koca ona sık sık gözlerini diker, asılı durduğu toprak duvarın tepesinden gene her zamanki gibi perişan ve sefil kalmış olan zavallı odalarını bu kadar gülerek, sırıtarak seyredip duran bu tanrıya için için lanet okurdu. Bazen bayram günlerinde erkek kasabaya şehre giderdi. Yahut da yağmurlu havalarda bir iki işsizle beraber kahvede kumar oynardı. Ama eve dönüp de karşısında durmadan elinin ekmeği alnının teriyle beslemeye mecbur olduğu bir alay çocuk yumurtlayan kadınını görünce ömrü oldukça değişmek bilmeyecek bu aynı çarkın içinde dönüp yuvarlanacağını düşünmekten içini bir ürperti, bir korku kaplardı. Sabahleyin kalkmak, tarlalarının başına gitmek, bu toprakların çoğunun sahibi bir başkasıyken, bu başkasını da şehirde yan gelip ömrünün tadını çıkarırken, iki büklüm çalışıp durmak, sonra da kendinden evvel babası nasıl yapıyordu ise, öylece bütün bir gün terini bu öz malı gibi bile olmayan topraklara kattıktan sonra eve dönünce en basit, suyuna tirit yemeklerle karnını doyurmak. Kendilerinden daha bahtlara satılmak için ayrılmış, seçili iyi mahsulün hiçbirine dokunmamak, ertesi günü de bu aynı şeyleri başlamak üzere zıbarıp uyumak. İşte buydu nasipleri. Ürün bile tamamen onların değildi. Yarıcılığına emek verip duruyorlardı. Bir payını mal sahibine, bir payını da onun adamı kahyeye ayırmak lazımdı. Hele bu kahye denilen herif hiç çekemezdi. Çünkü onun gözünde bu adam halini o kadar imrendiği şehirliği canlandırıyordu. Ah, keşke onun yerinde ben olsaydım dedirten, ipek elbiseli, solgun yüzlü, iyi beslendiğini, yorgunluk vermeyen, hafif işlerle vakit geçirdiğini belli eden yumuşak tenli, sarışın şehirliği yaşatıyordu. İçinden böyle şeyler geçirerek bezginlik duyduğu günlerde öfkeli olur, karısıyla konuşmaz, sadece şu bu gecikti diye onu paylar, homurdanırdı. Kadın da çabucak parlardı. O vakit aralarında büyük bir kavga patlak verecek olursa erkek adeta garip bir hoşlanma duyar, içi ferahlardı. Bu kavgalardan çoğu zaman kadın galip çıkardı. Çünkü öfkesini başına sıçratan çocuklardan biri olmadıkça o kocasından daha inatçı, daha sözüne buyruktu. Erkeğin Kim güderken bile onun kadar sebatı yoktu. İçine bıkkınlık gelir, aklı başka bir şeye saplanır giderdi. Hele çocuklardan birini dövecek ve ağlıyorlar diye onlara darılmaya başlayacak olursa, ana birden ateş püskürürdü. Yavrucakların hırpalanmasına dayanamaz, daima onları haklı görür, çocuklarını korumak için kocasının karşısına dikilirdi. Yumurcaklardan aşağı tutulmak yahut boş yere böyle bir vehme kapılmak kadar da erkeği hiçbir şey öfkelendirmezdi. Bu ruh durumu içinde ara sıra kendi kendine izin verip yaptığı kaçamakları, yoğurtuları, uyumakla kumar oynamaktan başka bir şey yapmadığı uzun kış günleri hiç hesaba katmazdı. Oyunda sahiden bahtı pek açıktı. Daima eve aldığından fazla para getirirdi. Tek başına olsa, kendinden başka düşünecekleri bulunmasa bu ne kolay, ne rahat bir geçim yolu sayılırdı. Oyunun tesadüfe bağlı cilvelerinin verdiği heyecanı, neşeyi seviyordu. Şansını hayran hayran seyreden erkeklerin arkasına toplanıp da bakmalarından zevk alıyordu. Genç olduğu halde, yaşı 28'di, hiçbir zaman kendisini pek kıyasıya yorarak çalışmadığından ne sapanın ne de çamurun daha büsbütün katılaştırmadığı becerikli parmakların arasından oyunda gerçekten bir tebiye şans kısmet akıp gidiyordu. Ana erkeğinin içinden geçenleri bilmiyordu. Onun oyundan hoşlandığını seziyordu ama madem ki kaybetmiyordu ne zararı vardı bunun. Başka kadınlar kocalarının ne zorlukla topraktan kazandıkları 2-3 kuruşu da kahve masasında oyuna kaptırdıklarını yana yakıla anlattıkça onun koltukları kabarırdı. Öyle ya, hiç olmazsa onun bu üzüntüsü yoktu. Hatta komşusunun biri, bari benim hınzır herif senin yakışıklı kocana benzese gam yemezsin. Seninkinin ellerinde bir keramet mi var nedir? Masadaki paraların hepsi onun cebine giriyor. Doğrusu ya, talihin varmış kardeş, dediği vakit adeta sevinerek gülümsemişti. Onun için kumar oynuyor diye kocasına kızmıyordu ama kavga ettikleri vakit bir haklı bahane bulmuş olmak için bu oyunu başına kalkmadan da duramıyordu. Hem sonra erkeğinin kendisi kadar tarlada çalışmamasına, sürme ekme işleriyle onun kadar uğraşmamasına darılmıyordu. Bazı zamanlar öfkelenince ağzına geleni söylüyorsa da bir erkeğin hiçbir zaman kadın kadar çalışamayacağını, onların bütün ömürlerince biraz çocuk ruhu taşıya kaldıklarını pekala biliyordu. Nitekim kocasının çapasını atıp şöyle birkaç saat uyumak için iki tarlayı birbirinden ayıran yol kenarına otların arasına uzanıverdiğini gördüğü vakitlerde o gene işini bırakmazdı. Alışmıştı artık, çalışırdı. Aslında kocasını çok sevdiği için laf olsun diye bir şey söylemeye yeltense bile öteki hemen kafamı kızdırma benim. Uyurum elbette ya, çalıştığım yetişir, azıcık da canıma bakacağım diye cevap verirdi. O da buna çocuklarımız var, onlar için her ikimiz de elimizden geleni yapmalı değil miyiz diye karşılık verebilirdi ama işin garibi sanki çocuklar sadece ananındı, sanki onları babasının evinden getirmişti. Erkeği hiçbir zaman onları aldırmaz, yavrucakları hesaba bile katmazdı. Lafın kısası, kadın bir şey demez didinirdi. Zaten pek azı cevap da değildi. Yalnız ara sıra öyle şeyler olurdu ki, kadıncağız dehşetle öfkelenir, her vakitki gibi sudan darılma ve dalaşmalarla hırsını yenemezdi. Senede bir iki defa büyük kavgalara tutuştukları olurdu. O zaman kadıncağızın sözlerinde hiç alışılmamış bir acılık sezilirdi. Mesela pazara götürüp sattığı lahana parasıyla kocası bazen tutar, kendi canı için değersiz gereksiz ıvır zıvır şeyler alır ya da yoğurtu filan değilken içer sarhoş olurdu. İşte o zamanlar ananın başına kan çıkar, o derece öfkelenirdi ki adeta erkeğine karşı duyduğu sevgiyi filan bile unutacak hale girerdi. Evvela sabreder susar. Ama için için köpüren, kabaran hırsını can sıkıcı şeyleri hatırlatmaktan pek hoşlanmayan erkek, yaptığı kabahati unuttuktan sonra hatta birkaç saat geçince birden taşıverirdi. Babaları tuttu mu bir kere artık önüne geçemezdi, patlak verirdi. İşte bir sonbahar günüydü. Erkek parmağında, sözüm ona, altın bir yüzükle sanına sanına döndü. Kadıncağızın gözüne bu ilişince öfkeden kendini kaybetti. Hırçın değişmiş bir sesle başladı bağırmaya. Nerede görülmüş şey? Hem bizim çektiklerimizi çekmek istemez. Keyfini yapmaya gidersin, hem de etimizden dişimizden söke söke kazandığımız birkaç kuruşu böyle iki para etmez yüzükleri, bilmem nelere verirsin. Hiç çalmadan, çıkmadan, fıkara bir adamın yüzük taktığı işitilmiş şey midir? Zenginlere yakışır bunlar. Kimse de dil uzatamaz onlara. Ama elin fıkarası yüzük taktı mı, bunun içinde bir iş var derler. Altınmış. Bakır parayla altın yüzük alınır mı hiç? Budalamışsın sen. Nispet vermeye kalkışan inatçı bir çocuk gibi dudaklarını tuhaf bir şekilde ezip büzen adam. Altın diyorum sana, pekala altın işte. Bu yüzüğü zengin birinin evinden çalmışlar. Satan adam söyledi. Koynunda saklıyordu. Gizliden gösterdi bana. Sokaktan geçerken çağırdı da usulca gösteriverdi. Kadın alay ediyordu. Elbette. Bulmuş dolandıracak alık köylünün birini, gösterir ya. Hem pekala dediğin gibi olsun. Sahiden bu yüzük altınsa, sen de bunu takarsan parmağına, başına gelecekleri bir düşünsene bakalım. Yakaladıkları gibi tıkarlar deliye. Hangi paramızla kurtarırız seni? Kurtarmaktan vazgeçtik. Neyle besleriz seni? Ver şunu. Altın mıymış bakayım. Erkek gözünü vermek istemiyordu. Çocuk gibi omuzlarını silkti, inat etti. Kadın o dakikada adeta kocasına diş biliyordu. Birden üzerine atıldı. O güzelin yüzünü tırmaladı ve öylesine hırpaladı, dövdü ki adamı, ne olduğunu şaşıran erkek parmağından yüzüğü çıkarıp fırlattı. Yarı korku, yarı da tiksintiyle. Devamı ikinci bandı.